Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz. Türkiye'nin siyaset ajandasından öne çıkan sıcak başlıkları değerlendirmek üzere yaptık hazırlıklarımızı. Program yapımcımız Murat Baran, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yayınımız süresince sizlerin de görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz efendim. Telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463-34-19... 463-34-21. Elektronik postalarınızı meclisgundem@trt.net.tr'ye gönderebilirsiniz. Twitter'daki adresimiz trt.tsr başlığını taşıyor. Efendim Aralık ayına da ekonomiden siyasete, diplomasiden güvenliğe kadar çok hareketli bir gündemle girdik. Seçimlere artık yaklaşık 6,5 ay kaldı. Siyasi partilerde hazırlıklar bütün hızıyla devam ediyor. Programımız içerisinde bu konuları konuşacağız. Ayrıca Meclis Dilekçe Komisyonu çalışmalarıyla önemli bir işlevi yerine getiriyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da bu komisyon vasıtasıyla sorunlarına çözüm arayabiliyorlar. Komisyona kimler nasıl başvuracak? İşte tüm bu detayları da konuşacağız programımız içerisinde. Sözü daha fazla uzatmadan hemen ben konuğuma dönmek istiyorum. AK Parti Kayseri Milletvekili, Meclis Dilekçe Komisyonu Başkan Vekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Operatör Doktor Sayın İsmail Tamer bizlerle. Sayın Tamer hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yurt dışında bizi dinleyen vatandaşlarımıza da saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum sizin de davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Öncelikle yoğun gündeminiz arasında bizim yayınımıza konu olduğunuz için
sağ olun. Meclis çalışıyor. Haklısınız. Meclis çalışıyor. Hummalı bir çalışma söz konusu. Dolayısıyla burada bir görev, orası da ayrı bir görev. O açıdan buradayız şimdi.
Evet, programımız oldukça yüklü, ajandamız yüklü. Evet. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden seçim konusuyla başlayalım efendim. 2023 seçimleri için artık geri sayım başladı.
Evet.
Yurt dışındaki vatandaşlarımız da gelişmeleri çok yakından takip ediyor şüphesiz. Türkiye'yi nasıl bir süreç bekliyor bu dönemde? Bu seçimlerin önemi ve öncekilerden farkı nedir sizce?
Evet. Aslında evet, seçim için son düzlüğe girdik sayılır.
Evet.
Bu seçimin de diğer seçimlerde olduğu gibi ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın onların insan gibi yaşamalarıyla ilgili, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının vermiş olduğu o gururu orada yaşatmak en büyük arzularımızdan bir tanesi. Siz de takip etmişsinizdir. Orada yaşayan vatandaşlarımız da bilir. Benim babamın da yurt dışında olması münasebetiyle sık sık oralara gidip geçmiş dönemleri şöyle göz önüme aldığımda Türk vatandaşlarının, özellikle Avrupa'da Türk vatandaşlarının 3. sınıf, 2 bile değil, 3. sınıf insan muamelesi yaptıklarına şahitlik de yapmıştım. Dolayısıyla bugün görüyorum ki artık onlar o ay yıldızlı Türk bayrağının altında Türk vatandaşı olmanın gururunu yaşıyorlar. Onlar hak ediyor. Türk milleti büyük bir millet. Türk insanı, bu millete mensup olan bir Türk de dünyaya bedeldir diyorum. Hep bu düşünceler içerisindeyim. Hepsine saygılarımızı sunuyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki bu seçim dönemi de onlar için de önemli, Türkiye için de önemli. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye artık kabuğunu yırtmış. Dikta ettirilen bir ülkeden dikta artık karar veren, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de dünya beşlerin büyüktür ifadelerini daha önce de İsrail Cumhurbaşkanı'na o zaman one minute dediği günden itibaren artık farklı bir Türkiye konumuna gelmiştir. Artık dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna gelmiştir. Ve dünyanın merkezi neredeyse bu Asya-Avrupa Birleşkesi'nde geçiş köprüsü yapan Türkiye'nin öneminin çok büyük olduğunu, bundan sonraki dönem içinde de çok daha fazla olması gerektiğinin altını çizmek lazım. Bu da ancak güçlü bir Türkiye, güçlü bir liderden geçer. Bu da hiç şüphesiz ki şu ana kadar 20 yıllık süre içerisinde AK Parti'nin icraatları, aynı zamanda da dünya lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katkısı büyüktür. Ben yol açık olsun diyorum. Tüm yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza o yapmış olduğumuz hem ziyaretlerimizde hem de gördüğümüz kadarıyla onların artık eskisi gibi değil ama Türk kimliğini hep ön plana çıkarmaları önemliydi. Onu da müşahede ediyoruz. Yollar açık olsun diyorum.
Evet, konuda. Tabii Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde.
Bir de öyle bir, evet. Evet, bir de Cumhuriyet'in 100. yılını da önümüzdeki 2023 yılında kutlayacağız. Dolayısıyla o da önemli bir hadise. 100. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı, önümüzdeki yılı Türkiye yüzyılı olarak ifade ettiler. Türkiye yüzyılında da hiçbir kuvvet Türkiye'nin gelişmesini, Türkiye'nin ilerlemesini engelleyemeyecek. Bunun altını çiziyorum özellikle. Özellikle bu kadrolarla devam ettiği sürece de çok daha önde giderek, yürümek yerine koşarak adeta bir yol kat ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda da bu önümüzdeki seçimler önemlidir diyorum. Ve Türk sadece Türk insan için değil, dünyada mazlum milletlerin de umudu olan, mazlum milletlerin de beklediği, sahip çıkan bir ülke, o da Türkiye Cumhuriyeti ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan.
Evet, Cumhur İttifakı aylar öncesinde adayının Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. Millet İttifakı'nda 6 parti sistemle ilgili önerilerini dile getirse de henüz adayını belirlemiş değil. Tabii bu noktada özellikle parlamenter sisteme geçiş noktasında bazı önerilerin dile getirildiğini gördük. Dolayısıyla artık 2023 seçimleri sadece milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri değil, aynı zamanda sisteme yönelik de görüşlerin ifade edileceği bir seçim olacak gibi görünüyor. Şimdi bu tablo dengeleri nasıl etkiler sizce?
Bence dengeler çok etkilenmez. Çünkü Sayın Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, zaten Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkladı. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. Dolayısıyla altılı masa, aslında altılı masa değil, o yedili masa. Bir de masanın altında var, onu söylemiyorsunuz.
Evet, açar yani, mısınız ben o kısmı?
Evet, açayım. Yedili masa, HDP de onların içerisinde. Ama özellikle İyi Parti'nin konumundan dolayı, Cumhuriyet Halk Partisi zaten şu anda tamamen tüm yönlendirilen şey HDP'nin güdümünde giden bir parti. Bana göre öyle. Aslında ne yazık ki İyi Parti'de aynı konumda. Dışarıda Türk insanı zeki insandır. Milletimiz feraseti her zaman ön planda tutmuştur. Dolayısıyla da onlar ne kadar biz beraber değildik dese de yedili bir orada ittifak var. O masanın altındaki de HDP. Dolayısıyla HDP ile birlikte, ama Türk milletinin ferasetini her zaman ifade etmişizdir. Bu 15 Temmuz'daki darbe hareketinde de ortaya çıkmıştır ve gözükmüştür. Dolayısıyla HDP bu ülkede PKK'yı açık açık desteklediği durumda İyi Partili seçmenin ben onlara oy vereceği kanısında değilim. Çünkü o ay yıldızı bayrağı gönül veren, bu ülkeye gönül veren Türk insanı olarak, Türk milletinin bir ferdi olarak onlar PKK'ya oy vermez diye düşünüyorum. O açıdan ben çok daha umutluyum. Ve onlar da zaten zamanı gelince, geldiklerinde onlar kendi adaylarını belirleme yöntemiyle de zaten bir yerde de adaylarını açıklayamamanın bir nedeni de HDP'nin tutumunu ortaya koymamasıdır diye düşünüyorum. Bunu belki şimdiye kadar kimse ifade etmedi ama ben öyle ifade ediyorum. HDP'de olsa, kim olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde duramayacaklardır. İnşallah parlamenter sistem dediniz. Parlamenter, ben hem parlamenter sistemde hem de şimdi şu anda mecliste görev alan bir milletvekiliyim. Dolayısıyla eskiden çıkardığımız kanunlarla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Şimdi çok daha hızlı bir şekilde hareket edilebiliyor. Daha hızlı bir şekilde karar verilebiliyor. Ve bu ülkenin gelişmesinde çeşitli alternatifleri sunmadan karar verildiği bir şekilde alelacil bir şekliyle yolumuz açık oluyor. Dolayısıyla şu an itibariyle parlamenter sistemle başkanlık sistemini karşılaştırmaya, kıyaslanmaya hiç gerek yok. O insanlar ancak parlamenter sistemin çok daha ön planda olması gerektiğini ifade ediyorlar ama kendileri partilerinin içine baktığınızda, kendi iş tüzüklerine baktığınızda veyahut da parti yönetimine baktığınızda karşılarına çıkan herkesi biçmişlerdir, yok etmişlerdir, partiden atmışlardır. En büyük örnek zaten Muharrem İnce'de vardır. Biraz karşı çıktıklarında örnekleri çok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde pek çok milletvekili dışarıda kalmıştır. Niye? İtiraz ettikleri için veya demokrasiyi orada çalıştırdıkları için demokratik bir sistemde çalışmamışlardır. O anlamda da parlamenter sistemi savunan o insanlar aynı şekilde orada da aynı şey yapacaklarından dolayı ben çok parlamenter sisteme geri dönülmesi kanısında değilim. Cumhur İttifakı da son derece uyumlu bir şekilde gidiyor. Ülkemizin önü açık olsun, Türk milletinin önü açık olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin önü açık olsun diyorum.
Evet, tabii henüz Yüksek Seçim Kurulu bir seçim takvimi açıklamadı. Seçimin tarihi de aslında netleşmiş değil. Normal zamanı Haziran 2023 ama şimdi Mayıs ayına alınabilir mi?
24 Haziran 2023 gibi gözüküyor. Haziran 23 işte Haziran ayı içerisinde olacağı. Ama yine bu seçim tarihinin belirlenmesinde partilerin görüşleri önemli. Bir ortak bir tutum ile seçimlerin bir ay öne çekilmesi de mümkün olabilir. Veyahut da zamanında yapılması da mümkün. Şu an itibariyle zamanında yapılacak diye görüyoruz. Hayırlısı olsun diyorum, ülkemize hayırlı olsun diyorum.
İnşallah. Tabii kadrolarda da bir değişiklik bekleniyor efendim.
Kadrolarda değişiklik beklenir.
Bizim, ne ölçüde olur?
Bizim biliyorsunuz tüzüğümüzde bir 3 yıl olay söz konusu. Dolayısıyla biz onu işletme taraftarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da aksi yönde bir kararı yok. Genel başkanımız diyelim artık orada. Genel başkanımızın bir aksi bir kararı yok. Bu anlamda AK Parti zaten her zaman yeteri kadar ne söylediyse onu yapmıştır. Halka ne söz verdiyse yapmıştır. Dolayısıyla şu an itibariyle de kadrolarda da tabii ki yeni kadrolar da gelecektir. Eskilerin tecrübesiyle devam edecektir vesaire. Onu her parti olduğu gibi biz de AK Parti ailesi olarak da partimizin vereceği, Cumhurbaşkanımızın, liderimizin vereceği her türlü karara saygılı oluruz. Biz buraya milletvekili olalım diye gelmedik. Tam tersi hizmet adına geldik. İnsanlara hizmet adına, milletimiz adına ve seçildiğimiz yöre halkı adına buralardayız. Dolayısıyla da onlara hizmet etmenin sadece milletvekilliğiyle değil, her ortamda, her şekilde hizmet edebileceğimizi de ifade etmek istiyorum. Şahsım adına hep öyle diyorum. Ben 3 dönemdir milletvekilliği yapıyorum. Bu dönem içerisinde ama mesela 25. dönemde 7. sıra adayıydım ben. Sayın Davutoğlu o zaman başbakanımızdı. 7. sıra çıkan anketlerde yoktu. Ben aktif milletvekiliyim. 7. sıradayım ve seçilemeyecek bir yerde. Hiç küskünlük, dargınlık gibi bir ifadem olmadı. Tam tersi herkesten daha çok çalışarak o seçimi atlattık. Kazanamamıştık tabii. Dışarıda kaldım 5 ay. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Kasım seçimlerinde de 4. sıraya getirerek çok daha garanti bir seçim yeri olarak da 5 ay sonra gibi bir zaman zarfında tekrar milletvekili seçildim. Bunu şunun için söylüyorum. Bizler bu ülkeye, bu insanımıza, Türk milletine gönül vermiş insanlarız. Bu ülke adına en iyisini yapmanın da gayreti içerisindeyiz. O anlamda milletvekili oldum ben çalışırım veyahut da böyle bir durumumuz yok. Her AK Partili de benim gibi düşünür. Görev istenmez verilir bizde. O anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın, parti yetkili organlarımızın alacağı kararlar çerçevesi içerisinde milletvekillerimizin listesi belirlenecektir. Onları da inşallah onda en az hata yapmak kaydıyla en iyi şekilde değerlendirilecekleri kanısındayım.
Evet, sıcak bir kış dönemi geçecek siyasi açıdan baktığımızda, evet. Bu sebepten dolayı. Tabii Türkiye'nin odaklandığı farklı konu başlıkları da var efendim. Biraz da Pençekilit Harekatı'nı konuşmak isterim, evet, size. Çünkü evet. Çok önemli bir
çok önemli harekat bir, yürütülüyor. Önemli bir hadise, evet. Önemli bir olay. Şimdi 40 yıldan beri PKK belası başımızda. Şimdiye kadar da hiçbir dönemde bu PKK'yı bitirecek hale gelmemiştik. Zaman zaman şiddet azalmıştı. Zaman zaman bu terör faaliyetlerinin artan şiddetlerle neredeyse her gün bir şehidimiz gelecek hale gelmiştik. Allah'a çok şükür ki hem bizim hükümetimiz hem de şu son dönemde Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun ya da yine Savunma Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Paşa'mıza da saygılarımızı iletiyoruz. Onların büyük gayretleriyle. Tabii başkomutan da şu anda Recep Tayyip Erdoğan. Sayın liderimizin Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu. Bu terör, son terörist kalana kadar onları takip etmek, onlarla mücadele etmenin verdiği, alınan kararla verdiği bir durum söz konusuydu. Hatta bizden önceki dönemlerde sanki insan haklarını çiğniyormuşuz gibi haince o terör örgütleri bizim güvenlik güçlerimizi şehit ettiklerinde onların üstümüze gelmesini bekliyorduk. Ama biz yapmış olduğumuz bir taktik değişikliğiyle onları inlerinde bulup orada yok etmeye planı çerçevesi içerisinde son yıllarda özellikle savunma sanayideki dışa bağımlılığımızın son derece azaltarak bunlar biz biliyoruz biz hükümeti aldığımızda %20 milli savunma sanayimizin %20 yerli oranı vardı. Şimdi tersine döndü bu. %80-81'lerdeyiz yerlilik oranı. Bu da neyi getirdi? Bu da mücadeleyi getirdi. Bu neyi getirdi? O teröristlere dışarıdan silah verip onlara sıkamazsın, onlara kullanmayacaksın diyen o dış güçleri ekart etmek anlamına geldi. Dolayısıyla da şimdi SİHA'larımız, İHA'larımız, şu anda gelen Kızıl Elma, yine Altay tanklarımız, helikopterler, atak helikopterlerimiz, yine uçak gemimizde ve insansız hem karada hem denizde hem havada artık bu geliştirdiğimiz savunma sanayi ile de Türkiye'nin savunmasında önemli bir rol oynadık. Ve bu anlamda da adeta bir ezberi bozan bir hareket olmuş oldu. Bu ezber çok yerde bozuldu. Suriye'de bozuldu, Irak'ta bozuldu, Libya'da bozuldu, Afganistan'da bozuldu. En son olarak da Ukrayna'da bozuldu. Şimdi bunu bozan, ezberi bozan Türk SİHA'larının başarısıdır.
Dengeler değişti.
Dengeleri değişmiş da oldu. Bu dengelerin değişmesiyle de artık Türk milletinin de etkinliği artmış oldu. Bu anlamda da Türkiye artık liderimizin de gerçek liderlik konumunda olması, özellikle Ukrayna Savaşı'nda, tahıl krizinde ve aynı zamanda da şu an itibariyle de yine Avrupa'nın gazsız kaldığı bir dönemde artık Türkiye yine aktif bir ülke, rol oynayan bir ülke konumunda. Biz çok daha ileri gideceği kanısındayız. Muhalefet bunu farklı yönlerde eleştirir, farklı yönlerde gösterebilir. Daha doğrusu gördüğünü ifade etmez, doğru duyduğunu ifade etmez. Bir takım yalan beyanlarla, bir takım iftiralarla, bir takım şeylerle bu işi baltalanmaya çalışıyor. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir şekilde de zaten biraz önce ifade ettiğim gibi Türk milleti ferasetiyle ön planda, her dönem ön planda olmuş bir millettir. Ben öyle zannediyorum ki bu gelişmeler yurttaki adeta her konuda devrim yapıldı. Sağlıkta devrim yapıldı. İşte savunma sanayinde devrimler yapıldı. Ulaştırmada devrim, milli eğitimde devrimler yapıldı vesaire. Yani şöyle baktığınız zaman Türkiye kabuğunu yırtmış artık yeni bir ülke, yıldızı parlayan bir ülke ve gelecek bu yüzyılda da sözü dinlenen, eskiden Osmanlı'da olduğu gibi yine büyük bir ülke konumuna geliyor. İnşallah bu dönemi de atlatacağız. Önümüzdeki dönemde de yine aynı kadrolarla devam ettiğimiz sürece de bu hedefe daha çabuk varacağımızdan da hiçbir Türk insanının ve kimsenin şüphesi olmasın diyorum.
Evet, tabii bu noktada hemen güvenlik güçlerimizin başarılarının daim olmasını diliyoruz. Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Evet. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. İşte özellikle de son Pençe Kılıç Harekatı'yla Irak'ın hem kuzeyinde hem Irak'ta hem de Suriye'de o terörden arındırılmış 30 kilometrelik bir genişlikteki terörden arındırılmış bölgeyi de inşallah yakın bir gelecekte tamamını sağlamış olacağız ki bu da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ayrı bir başarısı olacak. Her Mehmet'imizin her dönem olduğu gibi Türk milleti tarih boyunca her dönem olduğu gibi mazlumun yanında olmuştur ve mazlum milletleri hep kanatları altına almıştır. Aynı şekliyle şu anda da devam ediyor. Bugün bir yine haberlerde gördüğüm şey gözlerimi yaşarttı. Bunu paylaşayım. Çokları da görmüştür zaten. Türk askeri Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde bir çocuk ayağında terlik çıkarıyor çorabını ona giydiriyor. Bakın ne kadar önemli, ne kadar duygusal bir hareket. İşte o Mehmetçik onu yaptığı sürece de bu Türk bayrağı, ay yıldız hiçbir zaman inmeyecektir.
İşte bazıları da maalesef bunu görmüyor efendim. Bakıyoruz iddialara, işte yok kimyasal silah kullanıldı iddiasını ortaya atanlar,
onu zaten, kasabalar vuruyor. Onu ifade eden, Türk Tabipler Birliği'nin sözde doktor.
Evet, siz benim de bir hekimsiniz çünkü.
Ben bir hekimim. Uygulamak istedim, evet. Sözde doktor. Ve Türk hekimini bir kere kesinlikle Türk Tabipler Birliği diyoruz ama Türk Tabipler Birliği o başındaki Türk bile olmaması gereken bir ifade kullanmak istiyorum. Ben de çok yıllarca tabip odası başkanlığı yaptım. O camianın içinde bulundum. Biz o zamandan beri Türk Tabipler Birliği'nin bu vatana karşı yapmış olduğu haince, bunu açık açık söylüyorum, haince tutumundan vazgeçiremedik. Hiçbir aldıkları kararlara da imza atmadık. Ben hep şerh koymuşumdur. Türk Tabipler Birliği'nin o dönemde sene 96-95'te ki burada yapmış olduğumuz toplantıda İstiklal Marşı'nı ya okuyalım mı okumayalım mı diye oylamaya sunarken bu insanlar, bu hainler, biz kalkıp İstiklal Marşı'na başlayıp bunları mecbur kıldığımız dönemi hatırlarım ben. Birebir yaşadığımız dönemlerdir. Dolayısıyla bu insanlara tabip demek, doktor demek de yanlıştır. İftira atıyorsun sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Özellikle orada iftira atarak onların kullanmadığı silahları kullandı diye ifade etmek olmayan bir şeyi burada dillendirmek kadar kötü bir olay yoktur. Kınıyorum ben sadece. Onu da kabul etmiyoruz zaten. Türk Tabipler Birliği doktorları olarak da biz onu başkan olarak da kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum.
Evet, tabii Mehmetçiğin başarısına gölge düşürme gayretinden başka bir şey ifade etmiyor herhalde. Tabii bu yapılan harekatla birlikte artık sınır boyunda sizin de belirttiğiniz gibi 30 kilometrelik derinlikte bir güvenli bölgeyi tamamen oluşturmuş olacak.
Tabii onu şöyle kısaca da ifade edecek olursam, orada nerede? Irak'ın kuzeyinde Kandil var, Assos var, Hakurk var. Yine Suriye tarafında Münbiç var. Zor Mağara bölgesi var, Tel Rifat var, Cizre var ve Derik bölgeleri. Cizre ve Derik bölgelerinde de biz bu güvenlik şeridini bitirerek, tamamlayarak inşallah onu sonuçta baştan planladığımız gibi bir oradaki şeridi, 30 kilometrelik güvenlik şeridini yapmış olacağız ki Mehmetçiğimizin yolu açık olsun, önü açık olsun. Allah onların tırnaklarına taş değdirmesin diyoruz. Evet. Şehit olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Türk milletinin başı sağ olsun diyorum onlar için de.
Amin. Tabii şu noktanın da son olarak altını çizelim. Türkiye bütün bu harekatları meşru müdafaa çerçevesinde
hiç
yapıyor.
Şüphesiz.
Sonuç itibariyle tabii. İstiklal Caddesi'ne hedef almış bir terörist saldırı, Karkamış'a atılan roket saldırıları bile aslında böyle bir harekatın gerekliliğini net olarak ortaya koyup Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin o 51. maddesinde ifade edilen meşru müdafaa sınırları içerisinde zaten net olarak koyuyor.
Evet, onu zaten biz de Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu, bize vermiş olduğu hakkı, sınırlarımızı koruma hakkını kullanarak oradayız. İlk gün 89 tane hedef yok edilmiştir. Şu anda da yine devam ediyor. Yani zaten kara harekatıyla birlikte de inşallah süpürme hareketiyle tüm teröristler hak ettikleri cezayı alacaklardır.
Evet, başarılar diliyoruz Mehmetçi Efendim.
Teşekkür ediyoruz.
Biraz da siyasetin meclis koridorlarına dönelim.
Buyurun.
Siz Meclis Dilekçe evet. Komisyonu'nun başkan vekilisiniz.
Evet.
Son dönemde Almanya ve Belçika'da bazı temaslarda evet. da bulundunuz.
Evet.
O temasların da detaylarını soracağım evet. ama bilmeyenler için Dilekçe Komisyonu ne iş yapar, komisyonda kimler evet. görev yapıyor onu soralım.
Dilekçe hakkı aslında anayasamızın 74. maddesinde açık açık belirtmiştir. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanıma hakkı verilmiştir. Dolayısıyla da yine de meclisimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 115 ve 120. maddeleri de bu konuda salık verir. Şimdi herkes dışarıdaki tüm sıkıntılarını meclise dilekçeyle belirtebilir ve o komisyonda bizler de o dilekçeleri alarak ona yönelik gerek incelemeler, gerek yerinde incelemeler, gerekse etraftaki tüm ilgili kurumlardaki, bakanlıklardaki yetkilileri çağırıp o problemle ilgili bilgileri aktarıp sonra onlardan onunla ilgili çözümleri bekleyen bir kurumdur bizim kurumumuz. Bu en eski dünyada en eski dilekçe hakkı veren meclislerden bir tanesiyiz. 1800'lerin sonuna doğru bu hak verilmiştir. Osmanlı döneminde dahi bu dilekçe hakkı vardır. Orada verilmiştir ve o şekliyle de gelir. Dolayısıyla şu an itibariyle de meclise dilekçeler direkt verilebilir. E-postayla artık gönderilebilir. Postayla gönderilebilir. Mesajla gönderilebilir. Bir milletvekili vasıtasıyla verilebilir. Ve posta yoluyla ve diğer yollarla meclis dilekçe komisyonuna gelen dilekçeler bizim komisyon başkanlığımızın başkanlığında değerlendirilir. İlgili kurumlara sevk edilebilir. Alt komisyonlar kurulabilir, inceleme komisyonları kurulabilir. Ve gelen bu dilekçeler gayet titizlikle incelenir ve sonuç alınmaya çalışılır.
Peki efendim, Türkiye'deki vatandaşlar az çok dilekçe komisyonunu biliyorlar, takip ediyorlar. Başvuruda bulunmak isteyenler başvurabiliyor. Şu an sesimiz dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da dilekçe komisyonuna şikayetlerini, isteklerini,
evet.
beklentilerini bildirebilir mi?
Bildirebilir.
Nasıl bir yol var?
Şöyle bir yol, işte ben onu ifade ettim. Şu anda dilekçe Türk vatandaşı ve Türkiye'de yaşayan yabancılar tarafından da. Evet. Aynı hak onlara için de verilmiştir. Verdikleri biraz önce ifade ettiğim gibi onlar posta yoluyla gönderilebilir.
Yine yurt dışından da aynı şekilde başvurulabilir.
Evet, yurt dışından da faks yoluyla gelebilir bize. Elektronik ortamda gelebilir. Şimdi elektronik ortam çok daha revaçta oldu.
Evet.
Daha sık kullanılıyor. Şahıs olarak başvurabilir meclisimize. Milletvekili vasıtasıyla demiştim, onlarla olur. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, başkanlığına verilerek onlar bize göndermek kaydıyla olabilir. Bir başka komisyon aracılığıyla dahi dilekçeler gönderilebilir. Gelen dilekçeleri biz alırız. İlgili dilekçe bir altyapı alt komisyon kurulacaksa kurarız ve o komisyon çalışmaları da bunun süremiz yoktur bizim. Uzun bir süre devam edebilir. O süre zaman zarfında da belli doneleri aldıktan sonra İlgili kurumlardan, ilgili kişilerden bilgi alabiliriz, çağırıp dinleyebiliriz. Daha sonra biz onlara komisyonu, dilekçeleri inceledikten sonra çözüm yollarını onlara gönderebiliriz. Ve o çözüm yolu oluyor mu olmuyor mu diye hem Cumhurbaşkanlığımıza hem de bakanlıklara göndeririz ve sonuçta da olup olmadığını da takip ederiz. Dolayısıyla böyle etkili bir komisyonumuz söz konusu.
Bir anlamda vatandaş adına siz o dilekçede neler talep ediliyorsa
edilirse onu
vasıtasıyla takibini yapıyoruz.
Aynı şey. Hem takibini yapıyoruz, hem olup olmadığına bakıyoruz, hem de vatandaşa bilgi veriyoruz, onu da takip etmesini sağlıyoruz. Ve pek çok toplumu ilgilendiren, toplumun zararına olan her şeyin önleme açısından da pek çok çalışmamız var. Onun örnekleri de var.
Evet, alt komisyonlar hani, dediniz biraz önce. Hangi konularda bu alt komisyonlar çalışıyor? Bugüne kadar
mesela ne tür sorunlara eğildiniz? Şöyle ifade edeyim. Hem doktor olma münasebetiyle bile obeziteyle ilgili bir alt komisyon kurmuştuk. Bir dilekçe gelmişti.
Evet.
Yani mide küçültme ameliyatlarının gelişigüzel güzel yapılması, pek çok insanımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili bize dilekçeler gelmişti. Bu çok hassas bir konu. O konuyu ön plana çıkararak ben de hem doktor olma münasebetiyle de bir de cerrah, genel cerrah olma münasebeti tam benim konumdu zaten o. Dolayısıyla bunu konuyu enine boyuna biz çok uzun bir süre inceledik. 2019 yılında başladık ve yine de birkaç yıl devam ederek bu komisyonu inceledik. Pek çok eksiklikleri ortadan kaldırmak adına çalışmalarımızı yaptık. Obezite şöyle, vücut kitle endeksi, bir insanda vücut kitle endeksi dediğimiz kilo, yaş, sınır, boyla ilgili bir hadise. Bunların şeyleri vardır. 29'a kadar, 29'un altında olanları zayıf olarak kabul ediyoruz. 29-30 arasını normal kilolu kabul ediyoruz. 30 ve 33'ün üzerini kilolu kabul ediyoruz. 33'ten 35'e kadar olanı daha fazla kilolu olarak görüyoruz. Ve 35'in üstünü de obez, morbid obez dediğimiz sıkıntılı durum olarak görüyoruz. Şimdi bunların da şimdi bir kolay değil. Bir midenin yarısını almak, bir takım yeni yeni ameliyatlar yapmak bazen özellikle bu hem ehil ellerde olmadığı zaman, yani bu işi bilmeyen cerrahlar tarafından yapıldığı zaman.
Geçmişte çok sıkıntılar
yine tabii yaşandı. Sıkıntılar yaşandı ve ölümler oldu.
Maalesef.
Ayrıca yine yeterli bir ameliyat şartını haiz olmayan hastanelerde yapıldığı zaman çok insanımız kaybettik bunlardan. Ve bir de gereksiz yere, yani mesela 33'e kadar olan 33'ün altında pek ameliyat önermeyiz. Çünkü obeziteyi önleme adına pek çok önemli etkenler var. Mesela evet, spor var.
Bu
mesela,
noktanın altını özellikle çizmek gerekiyor. Çünkü insanlar şimdi biraz kilosu fazla olanlar aslında belki de bu formülü düşünüyorlar. Evet. Hani mide ameliyatı olmayı falan. Evet. Nedir tavsiyeleriniz? Komisyon olarak bir araştırma yaptınız.
Tabii. Kesinlikle.
Sonuç olarak kesinlikle. Mesela dinleyenler bu konuda nelere dikkat etmeli? Aslında özellikle onu ben sormak istiyorum. Çünkü merak ediyor
insanlar. Tabii. Şöyle ki bir kere obeziteye giden yöntemlere bu ameliyata buna bariyatrik cerrahi diye de ifade ediyoruz bu ameliyatları. Bariyatrik cerrahiye gidebilecek olan hastaların 1991'de yapılmış olan bir kriterleri kesinlikle uymasını istiyoruz. Mesela o vücut kitle endeksini biraz önce ifade ettim. 40'ın üzerinde ise ve onlar zaten morbid obez diye de ifade ediyoruz bunları. O insanların, onların ama deneyimli bir merkez ve özellikle ameliyat sonunda takibi mümkün olan yoğun bakımı olan merkezlerde yapılmasını öneriyoruz. Böyle bir de bunların bir komisyon tarafından kabul edilmesi lazım. Çünkü artık son haddine gelmesi lazım bu ameliyata girecek olan. İşte obeziteyi zayıflama metotlarını denemesi lazım. Bunlar ne işte? Zayıflama olabilir, diyetisyenler olabilir, spor aktiviteleri olabilir. Bunları birkaç yıl yapıp ama zayıflamayan insanlar için olabilir.
Evet,
biraz önce tabii
belli şeyler
denemeleri lazım. O şeyi vücut kitle endeksi dediğimiz 40'ın üzeri dediğimiz hastalar olması lazım. 35 üzeri ama yandan hastalığı varsa vücut kitle endeksi 35'i üstünde ve yanda bir hastalığı varsa işte bu kalp yetmezliği olabilir, nefes darlığı olabilir, yan bir hastalıklar varsa ona bağlı da yapılabilir bu şeyler. Yine majör psikiyatrik hastalıklar var. İşte yeme bozukluğu olan insanlar var. Bunlar bir sürekli yemek isteyen birisi var. Bunların olmaması lazım. Bu olduğu zaman bunu yapsanız da bir sonuç alamayabilirsiniz. ilaç, madde, alkol bağımlısı olmaması lazım bu insanların. Evet. Böyle ve en az da 5,5 yıldır kilolu olması lazım. Bakın bu gibi durumlarda bariyatrik cerrahi uygulanabilir diyoruz. Bunu da uygulamadan önce de bir komisyon tarafından karar verilmesini istiyoruz. Bunlar zaten vardı. Sağlık Bakanı. Biz bunların merkezlerini o dönemde inceledik. İstanbul'daki obezite merkezlerini gezdik. Sağlık Bakanlığımızın 100 günde etkili bir kampanyası, özellikle Cumhurbaşkanımızın da tavsiyesiyle 100 günde 100 projenin içerisinde obezite merkezlerinin açılması söz konusuydu. Bu merkezlerin sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmalarımız da vardı. Bunları yerinde inceleyerek o yapmış olduğumuz alt komisyon çalışmalarıyla birlikte onları da yapmış olduk. Dolayısıyla bu anlamda pek çok kişiyi dinledik, pek çok merkezi dolaştık yerinde incelemelerle. Yine diyetisyenleri dinledik. Özellikle uzman görüşlerine başvurduk. Sabah programlarında falan isim vermeden de çekinmeyeceğim. Çünkü yine şeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ederek dinlediğimiz doçent doktor Emel Ergül vardı. Yine uzman doktor Ender Saraç. Ender Saraç'ı daha çok belki tanınan bilebilirler. Uluslararası örgütleri dinledik. Buna ne var? Dünya Sağlık Örgütü üyelerini dinledik. Sivil toplum örgütlerini özellikle dinledik. Diyetisyenler Derneği gibi, Türk Diyetisyenler Derneği, Spor Hekimleri Derneği ve Türkiye Endokrin Metabolizma Derneği başkanlarını dinledik. Meslek kuruluşları, yine Türk Tabipler Birliği'nden insanları çağırarak onları dinledik. Türk Belediyeler Birliği'nden insanları çağırdık. Çünkü onlar da spor alanlarının yapılmasıyla ilgili.
Ki parklarda
parkların yürüyüş yollarının yapılmasıyla ilgili. Vesaire. Ve çok bakanlığı, pek çok bakanlığı dinledik. Bunlar Gençlik Spor Bakanlığı, Milli Eğitim, Kültür, Turizm, Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp, Gençlik Spor gibi pek çok bakanlığı da Çevre Şehircilik ve Tarım Orman Bakanlığı gibi üzerine görev, bu işte görev düşecek olan bakanlıkları tek tek dinledik. Yine Cumhurbaşkanlığımızdan tabii bunların sonucunda belirli eksikleri tespit ettik. Bu tespitleri de ilgili kurumlara yazdık. Başta Cumhurbaşkanlığı olarak Cumhurbaşkanlığımıza gönderdik. Onlar da tabii Cumhurbaşkanlığımızın dan istediğimiz şeyler de aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen veya besleyici değeri olmayan gıdaların vergi oranlarının artırılmasıyla ilgili bakanlığa önerilerini sunmasını özellikle istedik. Yine belediyelerden bisiklet yolları, millet bahçeleri, obezite merkezleri ile ilgili onların açılması, varsa bir engelin kaldırılmasıyla ilgili konuları ön plana çıkardık. Sağlıklı beslenmede hayati önem taşıyan, önemli olan gıdaların uygulanan ve vergi oranlarını düşürülmesiyle ilgili ilgili bakanlıktan bir şeyler istedik. Sağlık Bakanlığı önemliydi. Evet. Sağlık Bakanlığı bir kere deneyimli cerrah dedik. Bir kere bu deneyimli cerrahın yetiştirilmesinde bir yolun takip edilmesini ve belirli ameliyatlara girmedikten sonra da bariyatrik cerrahiye müsaade edilmemesini sağlamasını onlardan şey yaptık. Yine donanımlı merkezlerde hani yoğun bakımı iyi olmayan merkezler, merdiven altı hastanelerde bu vakaların yapılmasının engellenmesini özellikle istedik. Bir de hastaların, bu ameliyata girecek hastaların çok iyi hazırlanması lazım. Bir cerrahlar ameliyata girmeden önce hastayı ameliyata hazırlarız. Akşamdan aç bırakırız. Eğer bu kan cıvıltıcı ilaçlar kullanıyorlarsa onları bir hafta öncesinden kestiririz. Bunlar ameliyat hazırlıklarıdır. Evet. Yine şeker hastalığı olanlarda şekerini regüle etmeye çalışırız. Birkaç gün öncesinden yatırırız. Her gün şeker kontrolü yaparak şekeri normal seviyeye tuttuğunu anladıktan sonra ameliyata gireriz. Çünkü şeker hastaları ameliyata girdiğinde anesteziden sonra uyanmama riskleri var. Yüksek olan şeker kanda yükselirse anestezi ilaçlarının etkisi daha da artar. Dolayısıyla o hasta normalde uyanamaz. Onu önlemek adına şekeri regüle ederiz. Kalbe bakarız. Kalpte sıkıntı varsa ilaçlarla kalp takviyeleri yaparız. Özellikle de solunum sıkıntısı varsa, koahlı hastalar olabilir. Bunların ameliyatları hazırlanarak girilir. Gelişi güzel. Hani toplumda denir ya, karpuz keser gibi hasta ameliyat edilmez.
Maalesef tabanın sıkıntılarını yaşayanlar da oldu.
Evet, böyle bir şeydir. Tabii biz pek çok bakanlığa, burada Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'na, yine Milli Eğitim Bakanlığı'na, özellikle TRT'ye de orada bizim çok şeylerim, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Gençlik Spor Bakanlığı'na, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, Hazine Maliye'ye, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'na da önerilerimizi sunduk. Mesela Radyo Televizyon Üst Kurulu'na sunduğumuz önerilerde özellikle genel beslenme diyetlerinin, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve maddelerle içeren yiyecek içeceklerin ticari iletişimlerinde çocuk programlarıyla birlikte veya bu programlar içinde yer verilemez. Yani çocuk programında aşırı yemeğiyle ilgili bir şey varsa onu çıkarın diyoruz. Yani dolayısıyla da TRT'ye diyoruz ki böyle bir programda ve böyle bir filmde film varsa onu engellemeye çalışın veya o sahneyi kaldırtmaya çalışın gibi. Yine aşırı tüketimi önermeyen besinlerin reklamlarının yapılmaması veya yapılıyorsa da geç saatlere konulmasıyla ilgili. Çünkü özel televizyondur. Hayatını devam ettirmek açısından, maddi yönden destek açısından bu şeyi verecektir. O zaman çocukları uyuduktan sonraki geç saatlere verilmesi gibi. Gurme programları var televizyonlarda biliyorsunuz. O gurme programlarının yemeği özendirici halde değil de farklı bir şekilde verilmesi gibi, rol karakterlerinin ön plana çıkararak onların spor yapmalarını ve zayıflatıcı programlarını daha çok göstermesiyle ilgili pek çok TRT dahil tüm bakanlıklara bizim önerilerimiz olmuştur. Bu öneriler çerçevesi içerisinde de hakikaten çok önemli sonuçlar aldığımız da olmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği'ne spor alanlarının daha çok yapılması, yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının, koşu alanlarının gibi pek çok alanların yapılmasıyla ilgili önerilerimiz olmuştur. Bunu da takip etmişizdir. Zaten Dilekçe Komisyonu'nun en büyük özelliklerinden birisi de takiptir.
Evet.
İnsan Hakları Kurumu'yla ilgili çalışmalara da katkı kor. ve pek çok kurumla da bir işbirliği içerisinde o birlikte beraber istenmeyen nedenleri, obezite nedenlerini ortadan çıkarmak için çok iyi bir çalışma yapmışızdır.
Evet.
Yine bu obezite ile ilgili bir çalışmaydı.
Tabii obezite ile ilgili TRT'nin de çok hassas olduğunu, sağlıkla ilgili
kesinlikle
bütün konularda
onu biliyoruz. Onu biliyoruz zaten.
Belirtmiş olayım. Biraz önce siz de vurguladınız, komisyon çok sayıda alt komisyon oluşturdu. Ben onlardan birini de süremiz kısıtlı olduğu için sormak
evet,
istiyorum.
Evet, buyurun.
Özellikle ödemeli gayrimenkul satışları yurt dışındaki vatandaşlarımızın da çok yakından takip ettiği konulardan biri. Çünkü bu konuda sıkıntılar yaşayanlar da oldu. Ona ilişkin de çalışmalar yaptınız. Birkaç cümleyle o çalışmanızı da anlatmanızı rica edeceğim. Ne tür sonuçlara ulaştınız? Şu an o sorun ortadan kalktı mı?
Evet. Şimdi sizin de ifade etmiş olduğumuz devre mülkler vardı.
Evet.
Bu satışlar. Aslında sıkıntı şu devre mülklerde. Şimdi müteahhit yapıyor. 50 tane oda yapıyor, atıyorum. 50 oda yapıyor. Bunu 5000 kişiye satıyor. Ve zaman zarfında, zaman aralıklarını da ayarlayabilecek durumda değil. İnsanlar bunları alıyor. Pek çok aldığı halde tapu alamıyor. Pek çok sıkıntılı. Bir anda mesela sattığı odanın veya siz devre mülk olarak aldığınız yerin bir bakıyorsunuz ki bir başkası da gelmiş aynı şekilde. Sizin süreniz mesela belli bir ayın belli bir 15 günü ise diğer insana da aynı günü vermiş, aynı saati vermişler. Dolayısıyla pek çok sıkıntılar çıkıyordu. Tapu yok, şu yok, bu yoktu. Şimdi özellikle de Türkiye bu kaplıca alanında Avrupa'nın birincisi.
Evet.
Dünyanın da dördüncüsü ülke. Bu önemli. Hem de bunu turizm olarak da söylemiş olayım. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da şey yapsın.
Sağlık turizmi, Türkiye, termal turizmde
evet. Avrupa birincisi, dünya dördüncüsü. Bu çok önemli bir konu. İşte buralara özellikle revaç da çok, istek de çok. Bu istekler çerçevesi içerisinde bunun yapılırken müteahhit aslında hem zamanında bitiremiyor hem de farklı şekilde satmaların önlemek adına çalışmalar yapıldığı yerinde tespitler oldu. Bu başka bir komisyonda ben yoktum ama arkadaşlarımızın sonuçlarını ifade etmek istiyorum. Bu devre mülkler özellikle bakanlıklar arasında uyumsuzluk söz konusuydu. Mesela Çevre Şehircilik Bakanlığı şeyi veriyor, yeri veriyor. Otelden dolayı da Turizm Bakanlığı bu işe giriyor. İkisinin arasındaki koordinesizlikten dolayı da pek çok vatandaşımıza sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyordu. Bunları ortadan kaldırmak adına bakanların birlikte koordineli çalışmayı sağlamaya çalışıldı orada. Onlar tavsiye edildi ve takip de ediliyor. Bir kere yaptığı kadar satmayı takip ediliyor. Yani fazla satamazsın diyor. Onlar bir bir incelenerek o insanlara tüketiciye veriliyor. Yine tüketicinin korunmasıyla ile ilgili kanunlarda bu gibi konularda çok daha hassas davranılmasını öngörüyor. Bu çoklu bakanlıkların koordinasyonu çerçevesi içerisinde de büyük bir buna benzer sıkıntılar ortadan kaldırıldı. Buna da dikkat ediliyor. Böyle bir komisyon çalışması söz konusu oldu.
Evet, çok hayati konulara parmak basan önemli bir komisyon. Efendim programımızın son bölümüne geldik. Son olarak buradan hem siz dinlemekte olan Kayserili hemşehrilerinize
evet, Kayseri.
Hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Şunu ifade etmek istiyorum. Hem Kayserili hemşehrilerim hem yurt dışındaki Türk milletine ait ve Türk vatandaşlarına önce saygılarımızı iletiyorum. Onların her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz yurt dışına çıktığımızda da sağ olsunlar hemşehrilerimiz bizi yalnız bırakmıyorlar. Hem Almanya'da hem Kayseriler Derneği'nde hem de diğer yerlerde özellikle Brüksel'de geçen ay itibariyle bir dilekçe komisyonumuzun bir ziyareti olmuştu evet. Avrupa Parlamentosu'na. Orada da önemli konular ele alındı ve tüm Türk halkına, yurt dışında yaşayan Türk milletine saygılarımı iletiyorum. Onların emrinde olduğumuzu ifade ediyorum. Kayseri olarak Kayseri zaten son derece bizim özellikle benim çalışmalarım Salı, Çarşamba, Perşembe Ankara'da meclis çalışmalarındayız. Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi Kayseri seçim bölgemizdeyiz. Halkın arasındayız. Halka her türlü problemini dinleyerek onları çözmeye çalışıyoruz. O insanlarımıza hizmet etmek ayrı bir ayrıcalıktır. Şükürler olsun ki onların hizmetkarı olarak da devam etmek en büyük arzumuz. Zaten olduğumuz sürece de onların yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Kayseri yatırımlarımız var, onları devam ediyoruz. En önemli Kayseri'deki yatırımlar hızlı trenimiz. Hızlı trenin ihalemiz yapıldı.
Ne zaman gidecek efendim? Merak edenler vardır.
2025'te inşallah faaliyete geçecek diye düşünüyoruz. Yeni havalanımızı genişlettik. Nisan ayında geçebileceğimizi düşünüyorum. Millet Bahçemizin birinci bölümü bitti. İkinci bölümüyle birlikte yakında açılacağını ifade edebilirim. Yine şehir içinde raylı sistemlerimiz var. Besin bölgesi, terminal, şehir hastanesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kumsmal diye çok Avrupa'nın en büyük kapalı mekanı. 250 bin metrekarelik bir alanına giden oradaki esnafımıza kadar ulaşan bir hattımız var. O hattın geçen ay itibariyle vagonlarını teslim almıştık burada. Türk, %100 yerli Türk malı vagonları kullanıyoruz Kayseri'de. Dolayısıyla büyük bir gurur verici. Zaten eskiden onlar da yoktu biliyorsunuz. Şimdi bir Türk şirketinin bunu Sincan organizede yapmış olması da ayrı bir gurur verici bir hadise. Diğer şeylerde olduğu gibi. Yani Türkiye artık kabuğunu yırtan bir ülke oldu. Önünde de hiçbir güç durmayacak. İnşallah yine Cumhur İttifakı'yla önümüzdeki dönemde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yükselişi devam edecektir diyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Size de ayrıca hasreten teşekkür ediyorum. Size de saygılar sunuyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınıza sağlık. Sizi tekrar yayınımıza, stüdyomuza bekliyoruz.
İnşallah.
Sevgili dinleyenlerimiz, meclis gündeminin sonuna geldik. Konuğumuz AK Parti Kayseri Milletvekili, Meclis Dilekçe Komisyonu Başkan Vekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, Operatör Doktor Sayın İsmail Tamer'di. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Yılın son ayındayız efendim. Aralık ayının güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sağlıcakla kalın.
Meclis gündemi.